Nasıl Olacak Bu İşler podcast serisinin 2. sezon 1. bölümünden merhaba. Bu bölüme bir soruyla başlamak istiyorum. Son 24 saat içerisinde küçük ya da büyük iyi bir şey deneyimlediniz mi hayatınızın içerisinde? Ve bir sorum daha var. Yine son 24 saat içerisinde herhangi bir ilginç bir şey öğrendiğiniz ya da yaptığınız oldu mu? Gallup'un araştırmasına göre bu iki sorudan birincisine evet diyenlerin oranı açısından, yani son 24 saat içerisinde küçük ya da büyük iyi bir şey deneyimleme açısından Türkiye 143 ülke içerisinde sondan 4. İkinci soruya, dün herhangi ilginç bir şey öğrendiniz ya da yaptınız mı sorusuna evet diyenlerin oranı açısından ise sondan 5. OECD'nin Better Life Index'inde OECD ülkeleri içerisinde sondan 4. Ve bu podcast kaydını yaptığım sıralarda açıklanan Avrasya Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre mutlu musunuz sorusuna evet diyenlerin oranı %38 Türkiye'de, gelecekten umutlu musunuz sorusuna evet diyenlerin oranı ise %22. Gelecekten hiçbir umudu olmamasına rağmen şu anda mutlu olan da %16'lık bir kesim olduğu görünüyor sonuçlara göre. Otobüslerde, metrolarda, yollarda, benzin istasyonlarında, kahve içtiğimiz mekanlarda, o her yerdeki mutsuz, suratsız, asık suratlı, kahkahadan uzak, sinirlenmek için bahane arayan karamsar kalabalığın rakamlara yansımış hali. Memleketin genelinde durum böyleyken peki kitapçıların kişisel gelişim raflarında durum nasıl derseniz, orada da başka bir dünya var. D&R'ın kişisel gelişim kategorisindeki çok satan kitapların isimlerini sırayla okuyacağım sizlere. Ne demek istediğimi daha net anlatabilirim sanırım. Ben kazanmadan bitmez. Hayat cesurlara torpil geçer. Aradığını bulduğun yerdesin. Pes etme. Mucizeler yolda. Her şey değişir. Genişletilmiş özel baskı. Beynine format at. Hayat sana ne anlatıyor? Hayatı yeniden keşfedin. Kendine iyi davran güzel insan. Gerçekten istiyor musun? Kendini iyileştirme işi nasıl yapılır? Nefesin şifa veren gücü. Düşün ve zengin ol. Gerçekten bazı kitapların adını duymak bile insana iyi geliyor. Yani istatistiksel olarak ispatlanmış olan mutsuzluğumuz bize özgü, bu ülke özgü, ama kişisel gelişim raflarındaki bu pozitif iyimser hava sadece bize özgü değil. Dünyanın her yerinde yaklaşık son 30 yıldır birileri bizi sürekli daha cesur, daha atak, daha iyimser ve sonucunda da daha mutlu olmak için motive etmeye çalışıyor. Özellikle 90'lı yıllarla beraber Martin Seligman ve Mihail Csikszentmihalyi'nin öncülüğünde hayatlarımıza akış, öğrenilmiş iyimserlik, pozitif odaklanma, well-being gibi pırıltılı kelimeler de girmiş durumda. Pozitif psikoloji disiplininin bir sonucu, uzantısı olarak. Negatif düşünceleri pozitiflerle değiştirince yazgımızın da değişeceğini söyleyen ve diğer psikoloji ekollerinden farklı olarak odağını işte tırnak içerisinde söylüyorum, hasta, rahatsız, uyumsuz, sıra dışı, sorunlu tiplerden, sorunlu kişilerden tüm insanlara ve tüm insanların iyi oluşuna çeviren bir alt disiplin diyelim pozitif psikoloji. Birçok da eleştiri alan bir aslında psikolojik yaklaşım. İşin akademik tarafında bilmişlik taslamak haddime değil ama ben işte Amerika'da 38 milyar dolara ulaşmış ve dünya genelinde her yıl %5 büyüyen kişisel gelişim endüstrisinin, iyi hissetme, iyi olma ve kendini geliştirme endüstrisinin sıradan bir tüketicisiyim. Yani bu nedenle bu konuyla alakalı söylediklerim de işin kuramsal tarafıyla alakalı bir takım yüksek perdeden entelektüel çıkarımlar değil, sıradan alışılagelmiş birer müşteri yorumu olarak değerlendirilmesi daha doğru olur. Ben eskiden kitap fuarlarına gittiğimde, kitap fuarlarında bu kadar çok sayıda dini kitap evinin olması, hem de bu dini kitap evlerinin raflarında bu kadar çok sayıda farklı kitap olması bana hep çok tuhaf gelirdi. En nihayetinde temel mesajı aynı olan, sonuçta bunlar İslami kitap evleri ve İslamiyet'in bizlerden ne istediği, bizlere ne vaat ettiği belli, nereye varmak istediğimiz belli ve oraya nasıl gideceğimiz de 3 aşağı 5 yukarı temel birkaç ayrım dışında belli. Nasıl bu kadar çok farklı kitap yazılabilir diye hayret ederdim. Benzer durum sosyalist yayın evlerinde de olurdu. İrili ufaklı pek çok yayın evi olurdu. Sarının ve kırmızının farklı tonlarında, ama onların çokluğu tuhaf gelmezdi. Çünkü hem nereye varmak istedikleri hem de oraya nasıl varacakları konusunda daha az fikir birliği olurdu aralarında. Şu anda da kişisel gelişim raflarına baktığımda benzer hissiyata kapılıyorum. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söylemeye çalışan bu kadar çok sayıda farklı kitabın olması ve diğer kitaplardan farklı olarak bir de bu kadar çok satıyor olması bana bazen ilginç geliyor. Anlatılmak istenen ya da bizi ikna etmeye çalıştıkları şey iyimserlik birincisi. Yani geleceğin bize tatlı sürprizler hazırladığına ikna olmamız bekleniyor. İkincisi, her şeyi başarmaya muktedir, değerli ve özel bir insan olduğumuza inanmamız gerekiyor. Sizin gibi 8 milyar canlının olması sizin değerinizi azaltmamalı. Bu ikinci ikna almamız gereken nokta. Bir de hepimizin içinde bulunup keşfedilip yüceltilmeyi bekleyen pozitif duygular, pozitif değerler var. Yani içimizde iyi bir şeyler var. Bu da üçüncü ikna edilmeye çalışıldığımız nokta. Değerli dinleyiciler, iki tane kaldırım taşının arasında kendiliğinden boy vermiş bembeyaz bir papatya düşünün. Şimdi siz bu papatyaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Azmin, vazgeçmemenin, mücadele etmenin ve hayatta fırsatları kollamanın güzel bir örneği mi bu? Yoksa siz o papatyaya baktığınızda kendi habitatından koparılmış, beton kaldırım taşlarının arasında berbat bir hayatta zorlanmış, neslini devam ettirmekten bile uzak, hayat gibi olmayan bir hayat yaşayan zavallı bir bitki mi görüyorsunuz? Bizi uzunca yıllardır birincisine ikna etmeye çalışıyorlar biliyorsunuz. Yani Martin Seligman öğrenilmiş iyimserliği, Mihail akış fikrini oluştururken bence işlerin bu noktaya geleceğini tahmin edememişlerdi. Şu anda geldiğimiz noktaya onlar bile şaşırıyorlardır eminim ki. İçinde bulunduğumuz acıklı durum nedeniyle pozitif psikolojiyi eğip büktüğümüzü, zaten tartışmaya açık, akademik olarak tartışmalı özünü birazcık daha tartışmalı hale getirdiğimizi düşünüyorum. Sırf kendimize bir medet bulmak adına. Yani bize sürekli şunu sorup duruyorlar işte herkes. Şu su bardağını görüyor musun Erim? Sence bu bardağın yarısı dolu mu, yarısı boş mu? Allah korusun yarısı boş deme şansımız zaten yok. Biz illa demeliyiz ki bu bardağın yarısı dolu. Dün negatif bir şey deneyimlediniz mi? Son 24 saatte başınıza negatif bir şey geldi mi sorusuna evet diyenlerin oranı dünya genelinde her yıl artıyor yine Gallup'un araştırmasına göre. Eğitimli insanların ömürleri boyunca biriktirebildikleri servet, kenara atabildikleri para, yaşayabildikleri hayat kalitesi her geçen gün azalıyor. Hayatlarımız, gelir kaygısı, güvenlik endişeleri, bulaşıcı hastalıklar, anlamsızlık hissi, yorgunluk, stres altında geçerken mutluluk otoritelerine, mutluluk amigolarına aslında sormamız gereken bir tane soru var. O gösterdiğiniz bardağın içindeki şey su mu? Ben bu hayatta mutlu olmayı hedefliyorum. Mutlu bir birey olmak istiyorum. Dediğiniz an yüreğinize düşen o yarı tatlı, yarı acı, ekşi, mayhoş duygunun adına biz mutsuzluk diyoruz. Ve ben bu mutluluk fraksiyonunun modern, eğitimli, şehirli insanların koşum takımı olduğuna inanıyorum. Çünkü bizi daha kullanışlı hale getiriyor. Bu anlamıyla ben o mutluluk oligarşisi diyeceğim ona. Mutlulukçuların, mutluluk oligarşisinin son derece politik ve son derece siyasi olduğunu düşünüyorum. Ama bunu başka bir yerde konuşacağım. Bu bölümde değil. Toplumlar en büyük devrimlerini, en çılgın isyanlarını en kızgın oldukları anlarda çıkartıyorlar, yapıyorlar. Bireyler hayatlarındaki en cesur kararları, en büyük kırılma noktalarını yine en umutsuz, en mutsuz oldukları anlarda yaşıyorlar. İnsanlık insanlık diyoruz ya böyle bakın nerelere geldik, neleri başarıyoruz bu dünyada falan. Son derece tartışmalı başarımızın arkasında yatan şey de TED konuşmalarında anlatılan önemli böyle dönüm noktaları, sağda solda okuduğumuz, biyografilerde okuduğumuz pırıltılı zaferler, ilham verici yüksek performanslı takımlar falan değil ki başarımızın sırrı. Biz korka korka, ağlaya ağlaya, savaşarak, ölerek, kaybederek, hınç duyarak, kin duyarak, kızgınlık duyarak kurduk bu uygarlığı. Parçası olmaktan gurur duyduğumuz, hatırlamaktan mutlu olduğumuz ne kadar başarımız varsa hepsinin kökeninde aslında kirli sepetini atmaya çalıştığımız, yokmuş gibi sesini bastırmaya çalıştığımız duygular var. Bunlar aslında bizim bütün bilgeliğimiz. Neyse çok uzattım. Bütün bu oğlum hayat çok iyi değil mi ya kakofonisi içerisinde farklı seslere karşı oldukça duyarlıyım. Yok saydıklarımız, kabul edemediklerimiz içerisinde belki cinsellikten bile ya da dinden bile büyük bir tabumuz olan ölümden, yastan, kaybetmekten bahseden biri Sepin İncer. Çok iyi hatırlıyorum Covid ilk başladığında hepimiz işte Instagram canlı yayınlarında falan Covid'in bizim kulağımıza hangi pozitif şeyleri fısıldadığını anlamaya çalışıyorduk. Tam o dönemde bir kitap çıkardı Sepin. Ağıtların Tanrısı. Ağıtların Tanrısı'nın konusu hem kendi bireysel unutmaya çalıştığımız kayıplarımız hem de toplumsal olarak yokmuş gibi hiç öyle bir şey yaşanmamış gibi unutmaya çalıştığımız kayıplarımız yani kolektif kayıplarımız. Ölüm üzerine, yas üzerine, ağıtlar üzerine sert, etkileyici ve iz bırakan bir kitap. Eğitmen yazar sevgili Sepin İncer ile bir kayıt gerçekleştirdik. Şimdi sizleri o kayıtla baş başa bırakıyorum. Sepin merhabalar. Bu yoğun temponda hoş geldin. Davetimi kırmadığın için teşekkür ederim tekrar.
Estağfurullah. Ne demek? Keyif benim için. Çok çok sağ ol.
Nasılsın?
İyiyim ya. Ne bileyim. İyiyim de böyle adetten ama iyiyim galiba. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok yoğun bir tempon olduğunu görüyorum. Sosyal medyada sıkı bir takipçin olduğunu söyleyebilirim. Bütün bu eğitimlerin, bütün bu içeriklerin içerisinde bana da zaman ayırdığın için gerçekten teşekkür ederim. Ben nasılım? Ben heyecanlıyım ve meraklıyım Sepin. Çünkü bu çağda özellikle bu içinde bulunduğumuz bu dönemde herkesin sesi birbirine o kadar çok benziyor ki hepimiz öyle birbirine benzeyen bir sürü insanın oluşu bir koronun içerisindeymişiz gibi geliyor ve farklı sesler duymak, farklı birilerini görmek bana çok iyi geliyor. Sen de onlardan birisin. O nedenle bugünkü yayın içerisinde konuşacaklarımızla alakalı hem çok heyecanlıyım, kişisel olarak heyecanlıyım, bir yandan da oldukça meraklıyım diyebilirim.
Ya çok naziksin. Yok, teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok sağ ol.
Bu yayını hazırlarken itiraf etmeliyim ki birkaç kez konu üzerinde farklı fikirlerim oldu. Birkaç kez konu değiştirdim. Çünkü internette seni araştıracaktır eminim ki dinleyen arkadaşlarım da. Ölüm ve yas üzerine çok içerik var internette seninle alakalı. Evet. Ama bir yandan da hem eğitimlerinin detayına girdiğimizde hem ürettiklerinin detayına girdiğimizde bambaşka bir derinlik de var ve ben o derinliği de keşfedince daha fazla soru sormalıyım Sepin'e. Sadece bu çevrede kalmamalı soru diye bugünün akışını birazcık makrodan mikroya doğru indirgedim diyebilirim. O nedenle de zor bir sorum var, ilk sorum.
Tamam. Çok
geniş de gelebilir soru, bilmiyorum.
Pas deme hakkımız var mı Erim Bey? Onu söyleyeyim.
Pas değil ama belki soruyu çevirebilirsin Sepin. Yani tamam. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ben şu jenerasyonlar işte X jenerasyonu, omegalar, tetalar vesaireler bu konuya birazcık mesafeliyim ama bir yandan da şuna inanıyorum. Ha, gerçekten de yaşadığımız dönemin, daha doğrusu her dönemin bir ruhu var, bir hikayesi var ve şu anda yaşadığımız dönemin de bir ruhu var gibi geliyor. Senin pencerenden baktığımızda sen bugünün dünyasında insan olmakla alakalı ya da bugünün insanıyla alakalı neler düşünüyorsun onu merak ediyorum. Yani sence bugünün dünyasında insan eskisine göre cesur mu, daha mı korkak, daha mı mutluyuz, daha mı mutsuzuz, daha mı cahiliz, daha mı bilgiliyiz? Neredeyiz sence şu anda?
Şimdi tabii senin sorun bir varsayım barındırıyor. İnsan olduğumuz varsayımı. İnsan mıyız? Ben emin değilim ondan. Yani bu bizim olduğumuza insan denebilir mi? Çok çok emin değilim. Bunun üzerine bayağı düşünüyorum. Bu böyle kati bir kanım yok buna dair ama yetişkin olmadığımızı biliyorum, onu söyleyebilirim. Yani yetişkin olmayan insanlar olarak tanımlayabilirim daha çok etrafımda gördüğümü ve söylediğim her şeyi kendimle dahil ediyorum. Yani ben kendim oldum bittim de etrafıma bakınca bunu görüyorum gibi değil de kendim de içinde olmak üzere benim gördüğüm yetişkin insanlar değiliz. İnsan mıyız o ayrı bir konu. O çok üzerine düşünüyorum ama yani burada henüz anlatabilecek bir olgunlukta bir fikrim yok. Bence çok kafamız karışık Erim. Ben öyle görüyorum. Yani çok insanla çalışıyorum. Ben yani son birkaç senede işte yaklaşık 1000 kişiyle çalışmışım. Başka bir şey için mi gerekmişti bakmıştık. Yani genelde gördüğüm gene kendimle dahil kafamız çok karışık. Ve bu kafa karışıklığı bütün varoluşsal meselelere yansıyor. Mutluluk mesela belki varoluşsal bir mesele ve mutluluğa çok kafamız karışık bir şekilde yaklaşıyoruz gibi görüyorum ben. Yani bilgili miyiz, cahil miyiz, varoluşa dair çok büyük cehalet içindeyiz diye düşünüyorum. Yani varoluşu dogmada arıyoruz veya öğretide arıyoruz, kitapta arıyoruz. Bir işte guru adettiğimiz insanda, eğitimde. Şunda bunda arıyoruz. O bana çok tuhaf geliyor açıkçası. Çok anlayamadığım bir şey. Hı hı. Orada büyük cehalet var bence hepimizde. Daha fazla bilgi tabii ki var. Yani çok daha fazla bilgi var. Yani bilgili olmak bu spektrumdan bahsedeceksek, yani iki uçtan bahsedeceksek ve bunun bir ucu cehalet, bir ucu yani bir ucu cehalet olanın diğer ucu bilgili olmakla ondan emin değilim ben. Bilgi bence konuyla alakasız şu an. Yani cehaletin öbür ucu başka bir şey olmalı diye düşünüyorum.
Ne var o tarafta Sepin sence? O, hani bir skala ise o diğer tarafta bilgili olmak dışında nedir cehaletin zıttı?
Yani belki hatırlamak olabilir. Belki yani geçmişle bağ olabilir. Öyle şeyler geliyor şimdi sen sorunca. Bu gelecek hevesinden kırılmış bir halde geçmişle ilişki olabilir belki.
Peki bu kafası karışıklık tam bahsettin ya Sepin, yani bu dönemin insanın herhalde temel haleti, ruhiyesi, kafası karışıklığı. Bu kafası karışıklığın temelinde ne yatıyor sence? Neden kafamız karıştı bizim?
Çok yalnızız. Bence yalnızlık çok kafa karıştırıcı bir şey olmaya başladı hepimiz için. Çünkü insan yalnız yaşamak için gelmemiş buraya. İnsan bir sistem içinde var olmaya gelmiş ve biz sistem içinde var olduğumuzu sanırken aslında çok büyük bir yalnızlık içinde debeleniyoruz. O yalnızlık çok kafamızı karıştırıyor. Çünkü varoluşsal birçok konu yalnız baş edebileceğimiz şeyler değil ki. Baş etmek kelimesini hiç sevmem ama yani varoluşsal birçok konu yalnız boğuşmak belki veya hürmet etmek, işte ne yapmamız gerekiyorsa ona, onu yalnız yapabileceğimiz şeyler değil gibi geliyor. Kapitalist düzen bence çok kafamızı karıştırmış. Yani çok tabii bu, yani klişe bu söylediğim ama buna çok inanıyorum. Bir de çok, yani doğayla ilişkimizde çok kafamız karışmış diye düşünüyorum. Yani doğaya hükmedebileceğimizi düşünüyoruz veya doğayla alakalı bir şey yaparken bile işte şurası bizimdir, yani mesela Kaz Dağları ile ilgili bir konu olmuştu birkaç sene oluyor. Yani onun hashtaglerinde Kaz Dağları bizimdir diye bir söylem vardı mesela. Yani bu, ya orada çok büyük bir iyi niyet var ve güzel bir şey yapılıyor. Onlara saygım sonsuz. Ama hashtag bence çok saygısız bir hashtag. Yani Kaz Dağları bizimdir diye bir şey yok. Kim kimin oluyor yani, anlatabiliyor muyum? Orada yani doğayla ilişkimizde ben bir hiyerarşi olması gerektiğini düşünüyorum. Eşitliği bırak. Yani şu anki çoğu ilişkide doğayla hiyerarşi terse dönmüş gibi algılanıyor. İşte bazen eşitlikten bahsediliyor. Ben ise müthiş bir yani doğanın önde olduğu, bizim geride olduğumuz hiyerarşi olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum.
Yine doğayla ilişkimizde bir sahip olma üzerinden, sahip çıkma üzerinden kurgulayıp mücadele edeceksek de onun uğruna yine sahipliğimiz üzerinden sanki bu mücadeleyi tarif ediyoruz.
Evet, yani işte orada mesela kullandığımız kelime bile, biz doğa için mücadele edemeyiz. Yok öyle bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar, yani senin için demiyorum sakın kişisel ama yani yani doğaya eğer inanıyorsak bir şeye, ona inandığımız neyse ona yaklaşıyor gibi yaklaşmak lazım. Yani Allah bizimdir diye bir söylem olabilir mi mesela? Hani gülerler değil mi? Onun gibi yani. Veya neye inanıyorsan işte Allah, Tanrı, işte din, şu bu. Yani inandığın o yani dünyanın matematiğini neyin oluşturduğuna inanıyorsan, o hepimiz için farklı sözcüğü vardır. O benimdir veya o bizimdir demek ya bayağı gülünç bir şey düşününce. Çok acayip yani.
Ya, o inanılan, o matematik kuran her neyse ona ait olmak belki daha anlamlı kendi içinde ama ona sahip olmak herhalde çok şey değil. Kurgusal olarak bir kere dediğin gibi kıntılı. Peki Sepim, insanın doğayla iletişimini görüyorsun, insanın birbiriyle olan iletişimi ve kendiyle olan iletişimini görüyorsun. Bütün bunlar ışığında insanı düşündüğünde geleceğe dair iyimser ve umutlu musun?
Ben yok değilim Erim. Değilim. Yani hiç o konu, ben hiç değilim. Yani umut zaten apayrı bir konu. Yani umutlu veya umutsuzluk benim çok yakın hissetmediğim şeyler. Umuttan belki özgür olmak. Bunu Stephen Jenkins'in çok anlatır. Çok sevdiğim adamlardan bir tanesi. Onda özgür olmak daha yakın hissettiğim bir şey. Genel olarak dertlerimizin daha da katlanacağını düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Ama yani bu kötü mü iyi mi, yani iyi kötü skalasında da değil benim için. Yani bu matematik bence bunu gösteriyor, bunu işaret ediyor. Yapacak bir şey yok. Yani çok neşeli bir insanım ben. Yani bunları şimdi söylediğim için böyle bedbaht, kederli, kederler içinde yüzen bir insan olduğum anlamına gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, kederim var tabii ki birçok şeye dair de. Ve o kederin getirdiği neşe de var. İşte onun içinde, yani o neşenin ve kederin birlikte var olduğu yerden baktığımda matematik daha da kederleneceğimizi bana söylüyor ama... Ben kimim ki yani, bilmiyorum. Bilenler söylesinler. Ben hiçbir şey bilmiyorum.
İyimser olmadığını duymak da bana iyi geldi ilginç bir şekilde. Çünkü bunun muhafazakar bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bugünü muhafaza etmekle alakalı bir kandırmacı olduğunu hatta düşünüyorum. İşte Terry Eagleton şey diyor, her muhafazakar iyimser olmayabilir ama koyu bir iyimserin muhafazakar olma ihtimali vardır, yüksektir diyor. Ben de bu iyimser olma ve pozitif düşünme mevzusuna birazcık mesafeliyim diyebilirim.
Bence bunlardan işte bu ya bütün bu konuları işte ölümün de konunun içinde olduğu bir şekilde düşünmek icap ediyor. Yani ben en azından öyle yapıyorum. Yani ben ölümün çok büyük bir aşk hali olduğuna inanıyorum. Şimdi oradan bakınca her şey daha da katlanarak kötü gitse ne yazar ki? Yani öyle bakınca bambaşka bir yerden bakabiliyorsun. Yani biz çok böyle hep hayattan, canlı olmaktan bakıyoruz ya her şeye. Öyle bakınca işte bir takım mefhumlar, iyimser olmak, işte pozitif olmak, geleceğe dair bir fikri olmak gibi şeyler önümüze düşüyor da Yani o çok böyle her şeye hayattan yani hayatta demeyeyim de ona ölümün olmadığı hayattan bakmak gibi geliyor. Aslında yani hayat ölümle var ya öyle bakınca daha her şey neşeli geliyor bana. O yüzden neşem kaybolmuyor yani bunları söylemekle beraber. Anlatabiliyor muyum?
Hı hı. Ağıtların Tanrısı kitabını okuyan bir okurun zihninde, dimağında ya da damağında ne kalıyor olmasını beklersin okuyanlarda?
Çok düşünmedim. Yani benim isteğimden çok ne kaldığı herhalde önemli. Hı-hı. Yani benim buna dair bir isteğim var mı? Çünkü öyle yazdım yani Erim. Ben isteğim olmadan veya yani okuyandan beklentim olmadan yazdım. Neler anlatılıyor bana onu söyleyebilirim. Yani bir böyle çok kendi bireysel tecrübesinde Ağıtların Tanrısı'nın bir yerlere dokunduğunu söyleyen çok insanlar var. Hı-hı. Ve onlara galiba ya böyle konuşmak da biraz hadsizlik, kalabalık diye algılanmasın. Yani ben okuyanların söylediklerini yorumlayarak aktaracağım. Hı-hı. Hiç de sevmiyorum böyle yazdığım bir şey hakkında bilmiş konuşmayı da. Yani umarım öyle algılanmaz diye tekrar girizgah yaparak söyleyeyim en azından. Yani bir galiba böyle yası ve yasın altındaki öfkeyi ve yasın etrafındaki her şeyi bu kadar böyle açık yazmam iyi geldi birçok insana. Çünkü çok kolay yaşanmıyor galiba buralarda. Bir de bu daha işte çocuk isimleri var ya kitapta. Öldürülmüş, Türkiye'de öldürülmüş çocuk isimleri. Bir de onun ne kadar herkesi yani okuyanlar yani bir takım okuyanlar da onların kendilerine çok iyi geldiğini. Ya mesela onu istemiştim. Ne istedin diye sordun ya. Yani o her yazının akabinde gelen çocuk ismi geliyor çünkü. Çocuğun yaşı, çocuğun öldürüldüğü tarih ve çocuğun öldürüldüğü şehir. Mesela o dört bilgiyi bilhassa koydum. Çünkü eğer Google'dan bakılacaksa doğru hikayeye ulaşılsın istedim. Mesela aslında bu bir istekti. Şimdi sen demin bir şey istemedim dedim de belki yanlış söyledim. Yani o
ben buna tam bilgiyi itiraz edecektim Sepin zaten. Bence bir şey istiyorsun diye itiraz edecektim.
Evet. O dört bilgiyi Google'landığında çocuk isimleri doğru hikayeye ulaşılabilsin diye aslında koydum. Yani çünkü bir tek isimden belki ulaşmak zor olacaktı. O yüzden işte tarih, isim, şehir. Yaşı tabii ulaşmak için değil de yaşı biz ne yaptık Allah kahretsin demek için dahil ettim. Ama yaş dışındaki bilgiler Google'lanınca kolay çıksın istedim. Evet böyle bir isteğim varmış aslında.
Çocuklar ölmesin demek hani barışçıl güzel bir retorik. Çok da kolay söylenebilecek bir şey. Kimse çocuklar ölsün demiyor ama hali hazırda ölmüş çocukların arkasından hesap sormak. Hadi hesap sormaya geçtim diyelim ki çok bedeli var bu ülkede ama en azından ağdını tutmak, onun için ağlayabilmek bile bizim kaçındığımız bir şey. Belki sırf hani iyi olana, işte iyimser olana odaklanmak adına ya da bunun yükünü çekmemek adına. Ben kitapta buna doğru ittirildiğimi hissettim hep. Ve kendi adıma da şundan çok utandım. Kendimden utandım. O da şu, birçok hikaye inanılmaz büyük bir hızla unutuyoruz. Ve bazen sadece hatırlanması istenilen kareleri hatırlıyoruz. İşte Aylan Kurdi'yi hatırlıyoruz ama onun dışındaki birçok çocuğu hafızamızda yer bile açmamışız ya da işte Google'layınca hatırlıyoruz bazı işte şeyleri, ölümleri ne yazık ki. Ben kitabı hep şöyle düşündüm. Bir yandan senin kişisel yasasına tabii şahitlik ederken ve aşka belki şahitlik ederken bir yandan da bize kaçındığımız, çevresinden döndüğümüz yasları tutmamız gereken yasları hatırlattı ve bende şu kaldı. Kaçınmanın ya da reddetmenin ya da yok saymanın bizi korkutan şeylerle mücadele etmek için en berbat yöntem olduğunu anladım ya da onu fark ettim. Belki onu anlatmak istemedin ama ben hani kitabın son sayfasını kapattığımda içimde hem kendi hayatımla hem kendi belleğimle alakalı hem de toplumsal bellekle alakalı böyle bir not düştüm. Reddetmek, yok saymak, hayır öyle bir şey olmadı ki aslında işte bakın her şey ne kadar da güzele doğru gidiyor demenin berbat bir yöntem olduğunu fark ettim diyebilirim kitapla alakalı. Bilmiyorum böyle bir alt metni var mı kitabın? Sende böyle bir şey var mı? Yansıması var mı?
Yani tabii o senin tecrüben kitapla alakalı. Ben senin kitapla ilişkine giremem. Yani ilişkinin arasına giremem daha doğrusu. Ama senin söylediğin galiba benim söylediğimin farklı bir şekilde ifadesi oldu. Yani geçmişle bu kadar bağını koparmış İnsanların kafa karışıklığı geleceğe bakarak geçemez. Yani bu çok akıl tutulması gibi geliyor bana. Evet, yani geçmişle bağımızı ilmek ilmek tekrar örmemiz lazım ki geleceği bırak şu andan bahsedebilirim. Sen de galiba ona yakın bir şeyler söylüyorsun.
Evet evet, çok yakın. Bir de kitapta beni yine en çok etkileyen noktalardan bir tanesi şu olmuştu. Bir Excel dosyası. Aslında hikayenin içerisinde belki çok küçük bir parça. Çok küçük bir parça belki ama çocukların ölümünden bahsederken böyle bir Excel dosyasına ihtiyaç duymuş olman bana hem yaralayıcı geldi hem de çok çarpıcı gelmişti.
Yani Türkiye'ye atfetmeyeceğim. O benim ayıbım bence. Ama böyle. Yani taraflara tarafsızlıktan ve ölümde taraf olmadığından bahsettiğim bir 400 küsür sayfada çocuk isimlerini taraflarına ayırıp, hatta bir üçüncü kolon da vardı tarafsız diye, işte Alankur diye oradaydı mesela. Eşitleme ihtiyacı hissetmek veya işte öyle bir güdüden bir şey yapmak ki evet var yani öyle bir Excel listesi maalesef.
İnternetteki kitap evlerinin çok satanlarına baktığımızda pozitif olmak, işte daha başarılı bir hayat sürmek, daha iyiye doğru evrilmek, işte kendi gücümüzün farkına varmak, hayatımızı değiştirmek vesaire, bütün bu mesajlar bunun üzerine kurulu ve ben dediğim gibi bunun aslında politik bir dil olduğunu ve bunun bir politik olduğuna inanıyorum. Ve bunu birazcık pozitif amigoluk diye kendince isimlendirdim. Ya pozitif işte kakofonin içerisinde sen de karşımıza çıkıp ölümden, yastan, ağıttan bahsediyorsun. Yani yok saymaya çalıştığımız, unuttuğumuz bir şeyi hatırlatıyorsun bize. Çok pragmatik bir soru olacak belki ama elimde değil. Yani bunu merak ediyorum. Ölümle barışmak, ölüme ya da barışmak değil. Belki ölümü anlamak, yası tutabilmek bize ne katar? Yani biz bunlardan kaçarak aslında neyi ıskalıyoruz bir hayatta? Bunları yakalarsak acaba ne değişir hayatımızda diye de merak ediyorum. Çok pragmatik bir soru belki ama gerçekten aklımda hep bu soru var. Ne olur yani? Yani neyi ıskalıyoruz?
Hiç pragmatik değil, bence çok da güzel bir soru. Çok net benim cevabım orada. Ölümle barışmak değil, benim son dönem kullandığım sözcük ölüme secde etmek. Ölüme secde ettiğimizde ben gerçek neşenin ve gerçek aşkın erişilebilir olduğunu düşünüyorum. Onu yapmazsak işte zaten ortada halimiz. Neşe yok yani ortamda. Yani neşe diye bir şey var mı hayatımızda şu an? Ben hiç göremiyorum. O has neşe hali tamamen kaybolmuş vaziyette. Ve o ikisinin bağı benim için hiç şey yani çok net. Ölüme secde ettiğinde hakikaten neşe var olabilmeye başlıyor senin hayatında bence. Tabii o benim sözcüğüm neşe olur. Başkasının sözcüğü işte coşku olur, şu olur, bu olur. Bilmiyorum yani. Sözcükler herkesin kendine ait olmalı. Ben bu ara anlattığımda, konuştuğumda neşe diye anlatıyorum. Eşittir belki özgürlük. Yani neşe ve özgürlük bence aslında aynı şey. Eşittir aşk, yani bu üçü mesela birbirinden farklı mı? Üç tane farklı kelime var. Bunları anlatmak için. O kelimeler, o mefhumları sınırlamalı mı yoksa zaten o mefhumlar birbiri içine geçmiş mefhumlar da biz gene anlayalım diye, zihnimiz konuya vakıf olsun diye sözcüklerle onları hapsediyoruz gibi geliyor bana. Anlatabiliyor muyum? Aslında hepsi aynı şey. Onlar oluyor senin soruna cevaben de. Ölüme secde ettiğinde olan şey özgürlük, işte aşk, neşe oluyor bence.
Bunun toplumda da bir karşılığı olsa gerek değil mi? Yani bireysel olarak yüzleşmenin karşılığı neşe, özgürlükse toplumsal olarak ölümlerle, toplumsal olarak ağıtla, yasla yüzleşebilmek ya da geçmişteki o kayıplarla, büyük kayıplarla yüzleşebilmek de aynı şeyleri mi katar acaba bize, hepimize?
Yani tabii şu an Türkiye özgür mü değil. Türkiye'nin özgürlüğü buna yani çok net benim gözümde o. Bunu bütün politikacıları nasıl bu kadar kaçırdığını da anlamıyorum yani. Çok enteresan geliyor. Hiç mi bana bu kadar net gözüken ülkeyi yönetmeye heves etmiş kişilerin nasıl bu kadar kaçırdığı bir şey olabilir? Hiç anlayamıyorum. Açıkçası artık anlamak da istemiyorum da şey yani Türkiye'nin özgürlüğü buna direkt bağlı yani çok bariz bir şekilde.
Sepin, böyle her soruda ayrı birçok soru geliyor aklıma. Ama hepsi kendimi tutmaya çalışıyorum şu anda. Bizi şu anda dinleyen kaç kişi varsa onlara hayatlarının bundan sonraki dönemiyle alakalı çok bilgece bir laf olmak zorunda değil ama akıllarında kalmasını istediğin bir söz, bir şey şu anda zihninde dolanan bir şeyler var mı?
Yani şunu yapın bunu yapın demişliğim yoktur. Sorulunca da susarım genelde. Şimdi bilmiyorum ne geliyor içime diye yokluyorum bir yandan böyle gevezelik ederken. Yani evet, belki benim önüme düşen sözcüklerden son birkaç senedir ve etrafında oyun oynadığım sözcüklerden bir tanesini bırakabilirim belki. Çünkü kendim seviyorum bunu, oyun oynamayı. Hatta işte yazdığım çocuk kitabında da, ikinci çocuk kitabında çok kullandığım bir tabirdi. Belki arada böyle ben yapıyorum yani, dinleyenler de yapmak isterse neye hayret ettiklerini düşünebilirler. Ben çok seviyorum bunu düşünmeyi. Neye hayret ediyorum diye.
Hayret etmek, bu arada ben de 2 yaşında bir çocuk babası olarak hayret etmeyi ben meraktan daha kuvvetli bir duygu olduğunu fark ediyorum. Yani hep öğrenmenin anahtarını ya da gelişimin anahtarını merak diye öğrenmişimdir. Hep öyle anlatırdım.
Evet.
Ama çocuklukla alakalı en kıymetli şey sanki hayret etmek gibi geliyor bana. Yani insan olmaya dair çok ilginç bir duygu. Yani ayın orada olmasına hayret etmek, güneşin sararmasına, sonra kızarmasına hayret etmek gibi. Çok
yani Mevlana'nın bir şiiri var bunun gibi diye. Mesela o şiir bence tamamen hayret üzerine ve müthiş bir şiir. Çok hoşuma gidiyor.
Bunun gibi dedin değil mi?
Bunun gibi. Evet, bunun gibi.
O zaman az önceki sorumun cevabı bu olsun.
Tamam, öyle olsun.
Bunu okumak olsun. Sepin, başta söylediğimi tekrar söyleyeceğim. Çok yoğun bir temponun içerisinde olduğunu biliyorum. Davetimi geri çevirmediğin için yine çok teşekkür ederim. Bilmiyorum senin için nasıl, ben böyle çok zor sorular sorduğumu düşünüyordum. Ama tıkır tıkır geldi böyle cevaplar. Şu anda zihninden ne geçtiyse onu cevapladığını da biliyorum. Son derece doğaçlama bir sohbette.
Evet.
Ben çok keyif aldım. Umuyorum senin için de keyifli olmuştur.
Ben teşekkür ederim. Çok onur duydum senin konuğun olmaktan. Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Değerli arkadaşlar, ikinci sezon ile beraber her bölüm için hazırlanırken faydalandığım kaynakları, bir kenara yazdığım ancak kayıt sırasında kullanmadığım notları www.fikir.org adresindeki minik blogumda sizlerle paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın.